Ayrım 10.
Tuğ generalim aydın, ileri görüşlü ve akıllı biridir. Düş kurmanın yapıcı yanlarını reddetmeyen, buna rağmen gerçekçi bir askerdir. Böyle insanlardan daha fazla yetiştirilebilseydik, bugünkü duruma düşmezdik. Bugünkü durumla iç savaşı mı kastediyorsun, yoksa kabusu mu diye düşündü Tuna. Aslına bakarsanız hocam, diyordu üsteğmen Birol, pırıl pırıl kahverengi gözlerini Tuna'ya dikmiş, psikolojik sorunlarınız olduğunu düşünerek sizi daha fazla üzmelerine razı olamadım. Ben onların aksine sizin son derece akıllı, aydın, sorumluluğunu taşıyan ve belki biraz fazla hassas birisi olduğunuza inanıyorum. Ayrıca özel bir sempati nedeniyle belki size azıcık iltimas geçiyor da olabilirim. Özel bir sempati mi? O neden kuzum? Diye işkillendi Tuna. Bunu geniş bir zamanda konuşuruz, dedi üsteğmen Birol, biraz utanarak gözlerini kaçırırken. Tuğ generalim beni oğlu gibi sever. Sizden söz edince sağ olsun görmek istedi. Göreceksiniz, beni öz oğlu kadar sever. Belki de gerçekti. Belki de kendi gerçeği olan kabus değil de iç savaş asıl gerçekti. Yanılan başkaları değil, asıl kendisiydi. En korkuncu bu olur, diye mırıldandı Tuna. En acıtıcı yara, asıl yanılanın insanın kendisi olduğunu anlamasıdır. İzi hiç silinmeyen tek yara, kendine ihanet eden bilinç tarafından kanatılmıştır. En güç affedilen hata, insanın kendisine ait olanlardır aslında. Zaman duygusunu yitirmişti ve bu da gerçeklik duygusunun en önemli etmeniydi. Belki de bu nedenle gerçeklik kavramının sınırları çatlamış, şimdiki zamanı parçalanmıştı. Fakat ya geçmiş zamanı da? Bunu asla katlanamam, dedi. Ya kabustakiler gerçek, gerçektekiler yanılsamaysa? Yani bu kabustan bir türlü uyanamayıp küçük güzel balkonunda kahvaltı edemeyişi, kedisi kumralı sevemiyor, öğrencilerine şiirler, kitaplar okuyamıyor, annesiyle kahve içemiyor, Meriç'in sakin, serin varlığını hissedemiyor, şair Doğan Gökay'ın doyumsuz dostluğunu yaşayamıyor ve adayı göremiyor, onun yaşam içinden akışını zevkten çıldırarak izlemiyor oluşu. Ya sandığı, hatta inandığı gibi bu bir karabasan değilse, bunca zamandır, ne kadar zamandır? Uzak ve habersiz kaldığı sevdiklerinden ayrılmasının asıl nedeni ya gerçekten bir savaşsa? Peki ya o içindeki güçlü bekle bitecek duygusuna ne demeli? Bir yandan uzun zamandır zaten korkuyla gelişini beklediği iç savaşın bir kabus olduğunu düşünüp şimdi de bitmesini beklemek de neyin nesiydi? Bilmiyordu. Artık hiçbir şey bilmiyordu. Bildiği bütün önceki ve şimdiki zamanlarında yoğun bir bekleyiş durumunun hakim olduğuydu. Aman hocam, diyordu üsteğmen Birol alttan alan bir sesle. Lütfen içeride tüm generalimin yanında sinirlerinize hakim olun. Doğru, önce askeri araçtan atlamış, sonra revirde ve ardından koğuşta olay çıkartmış, herkesin inandığı iç savaşı o şiddetle reddetmişti. Üstelik karşısına çıkan herkese sahte olduklarını söylemiş, onlara hayaletlermiş gibi davranmıştı. Rahat davranmamanız için bir neden yok ama biraz kontrollü olmanızı rica ediyorum sizden. Anlıyorsunuz değil mi hocam? Bu genç adam kibarca psikolojik sorunlar olarak söz ediyordu ama adının deliye çıktığını hasta bakıcı Hasan'dan kendi kulaklarıyla duymuştu. Belki de üsteğmen Birol'un sözleri delinin resmi söylemiydi. Arap sabunu kokan Emir Assubay odasında bir haberci er belirdi ve iki selam arasında generalin Asteğmen Tuna Atacan'ı kabul edeceğini sert ve kesin bir cümleyle haykırdı. Bu sırada Tuna, Üsteğmen Birol'la birlikte ayağa kalkıp hazır ola geçtiğini ve haberci erin selamını aldığını şaşkınlıkla ayrımsadı. Beyninden sonra bedenin de mi kontrolünden çıkıyordu? Biraz kaygılı bir gülümsemeyle ona iyi şanslar dileyen üsteğmen Birol geldiği gibi çabucak kayboldu. Önce korkarak başlamasını, şimdi de sabırsızca bitmesini beklediği bu karabasanda en fazla yakınlık duyduğu kişinin genç bir asker olmasına artık şaşırmadığını o sırada anladı Tuna. Önden giderek yol gösteren, sonra o gösterişli kocaman kapıyı vurup içeri giren haberci er, çelikten yapılmış gibi dimdik bir selam çakarak büyük bir aşkla haykırdı. Asteğmen Tuna Atacan emirlerinize hazırdır komutanım. İçeri girdiğinde onu ilk çarpan şey mekanın genişliği ve yüksekliği oldu. Aydınlık ve ferahlık çok etkileyiciydi. Ama yalnızca boyutlar değil, eşyalar da heybetliydi. Solda 12 kişilik maun bir toplantı masası, üzerinde iri bir kristal kesmeli sürahi ve bardaklar vardı. Sürahinin su dolu oluşu dikkatini çekti Tuna'nın. Birazdan bir toplantı mı yapılacaktı bu salonda? Yerler duvardan duvara uçuk neftti. Kısa tüylü halı kaplıydı ve generalin çalışma masasının tam önünde şahane bir Türk halısı seriliydi. El dokumalısı olmalı diye geçirdi içinden Tuna. Generalin kocaman çalışma masasının arkasında sağda tek yıldızlı Tugay flaması ve bir Türk bayrağı vardı. Camlı dolapta sırmalı bir sancak görülmekteydi. Masada kocaman bir pirinç plakaya Tuğ General Turhan Özsoy yazılmıştı. Yıldızlı bir Türkiye Cumhuriyeti forsu, altın kaplamalı ikiz dolma kalemlik ve bordo bir gümen de masanın üzerindeydi. Arka duvarda odayı düşünceli gözlerle seyreden kocaman siyah beyaz bir Atatürk portresi asılıydı. Her şeyin böyle heybetli olduğu bu geniş odada kendini küçücük hissetti Tuna. Sakın bu oyuna düşme diye uyaran iç sesinin pek yararı olmadı. Hazır ola geçti ve çok şatafatlı bir selam çaktı. Generalim diye haykırdı. Sesi çocukken ulusal marşı söylediği o coşkulu, inançlı tonla fışkırdı ciğerlerinden. Nedir bu diye düşündü. Oyunu kurallarına göre oynamak oyunu mu yoksa? Ne yapıyorum ben? General okuduğu yazıdan başını hiç kaldırmadan kaşlarını ve gözlerini yükselterek onu dikkatle süzdü. Göz göze geldiler. O zaman general yazıyı bıraktı, başını da kaldırdı. Rahat Astaymen, rahat. Gel otur şöyle, dedi. Bir eliyle önündeki koltuğu göstererek. İşaret edilen siyah deri koltuğa otururken yeniden kuşkulanmaya başlamıştı Tuna. Koltuk da heybetliydi. Tuna'yı içine çekti, yaladı, yuttu. General saçları başının üzerinde ve yanlarda azalmış, yuvarlak yüzlü, kilolu bir adamdı. Tombul ellerinin uzun parmaklarından ötürü onun uzun boylu olduğunu düşündü Tuna. Uzun ve gür kaşları simsiyah iki keskin yay gibi yüzüne en önemli iki çizgiyi kondurmuştu. Oysa saçlarının şakaklarındaki uçlarına kır düşmüştü. İri yuvarlak yüzüne göre küçük kalan yuvarlak gözleri simsiyahtı. Aydınlar askerleri kaba ya da aptal olarak karikatürize etmek eğilimindedirler diye başladı söze general. Göğüsleri madalyalı, yüzleri sert ve boş ifadeli diktatörler çizer dururlar. Eyvah diye inledi Tuna. Aydınlara olan hırsını benden alacak şimdi. Öyle olmadı. Generalin sesi ne öfkeli ne de bilgiçti. Kötü veya cahil halkı doğru yola çevirmeye kararlı papaz ya da imamların ikna edici tonu da yoktu. Yalnızca yanlış bulduğu bir genellemeyi işaret ediyordu ve biraz alınmıştı sanki. Bu tiplemeye uyan askerler yok değil tabii. Ama binlerce atsız, kahraman ve şerefli asker de bu genellemeyle cezalandırılmakta. Tabii yerindeyse kurunun yanında yaş da yanmaktadır. Neden bana bunları anlatıyor diye kuşku içinde bekliyordu Tuna. Türk ordusunda aydın, ilerici, hümanist ve sanata hayranlık besleyen subaylar daima olmuştur ve olacaktır da. Elbette efendim derken duydu kendi sesini Tuna. Sizin edebiyat öğretmeni olduğunuzu biliyoruz dedi general düşünceli bir bakışla bir elini çenesine dayayarak. Ayrıca çok okuyan, kültürlü ve hassas ruhlu bir insan olduğunuz yolunda bilgilendirildim. Bir oğlun işi bu diye endişeliydi Tuna. Şimdi yandık işte. Artık uzun uzun erkek adamın hassas olmaması gerektiğini, sert erkek olmakla askerlik arasındaki ilişkiyi burnuma sokacak. Ah bir ol ah. Bir bu eksikti yani. Askerlerin sizin gibi insanlara şu sırada daha çok ihtiyacı var Astaymen dedi general. Beni sınıyor. Evet beni sınıyor. Yaşadıklarım gerçekse general bir karabasansa beynim beni sınıyor diye daha da huzursuzlandı Tuna. Bu iç savaşın biliyorsunuz seferberlikteyiz. Fazla demokrasi sebebiyle çıktığını savunan meslektaşlarıma katılmıyorum. Efendim? Aniden generalin dedikleriyle ilgilenmeye başlamıştı Tuna. Yine de biliyorsunuz seferberlikteyiz sözlerine takılmadan edemedi. Biliyorsunuz diyerek altını çiziyordu general. Yani artık kabul etmelisiniz. Ortalığı birbirine katmaktan, bir deli ya da bir çocuk gibi davranmaktan vazgeçmelisiniz anlamında uyarıyor olmalıydı. Bence demokrasinin azı çoğu olmaz Astaymen. Demokrasi ya vardır ya yoktur. Eşitliğin yaygınlaştırılmayışı, adaletin resmileştirilmemesi olabilir. Ama demokrasinin eksiği fazlası olamaz. Demokrasinin de kuralları ve disiplini vardır. Demokrasi sonsuzluk ve sorumsuzluk değil, sorumluluk ve sağduyu rejimidir. Eşit uygulandığı ülkelerde iç savaş çıkmaz. Yok, bu kadarı da fazla. Artık çok fazla diye içini çekti Tuna. Bir askerden demokrasi dersi almak da çok fazla. İnsanlar tarih boyunca korku ve umut adlı iki duyguları sömürülerek yönetildiler, diyordu general. Belki de kendini anlayacak genç bir entelektüel bulduğunu düşünmenin heyecanına kaptırmış, gerçek düşüncelerini aktarıyordur. O vakit bu yaşadıklarımın bir kabus olma şansı kalmıyor ve bitmesini beklemem de tamamen anlamsızlaşıyor. Rengi soldu. Günlerdir, belki haftalardır yaşadığı sıkıntıların ve yaraların etkisiyle bitkin düşen belini titredi. Midesi ağrımaya ve başı dönmeye başladı. Kulaklarında tiz düdükler ötüyordu. İyi misin Asteğmen, dedi general masanın altındaki zile ivediye basarak. Bana tuzlu bir ayran getir, çabuk, diye gürledi kapıda beliren emir erine. Emredersiniz komutanım. Emir eri, haberci erin klonlanmış bir eşi kadar ona benziyordu. Selamlar, hazır ollar ve rahatlar arasında çabucak bir bardak soğuk tuzlu ayran bulunmuş, içmesi emredilmişti. Biraz sonra renkler ve şekiller yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Derin derin soluk aldı Tuna. İyi misin evladım? Evladım mı? O anonim ses tonu gitmiş, ilgili ve kişisel bir anlam gelmişti yerine. Bak Asteğmen, dedi general, hemen eski mesafeli tutumuna geri dönerek. Bütün bunları gereğinden fazla küçümsemek nasıl yanlışsa fazla büyütmek de doğru değil. Ne güzel söylemiş atalarımız, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyerek. Evet efendim, hangi toplumdaki büyük değişmeler çatışmasız gerçekleşmiştir ki? Hı? Bizim toplumumuzda büyük bir değişim geçiriyor. Hepsi bu. Değişim zorunludur. Çünkü değişim kaçınılmazdır. Başka türlü daha iyiye yükselmek ihtimali kalmaz. Beni tutan ne, diye sordu kendi kendine Tuna. Bu adamı sevmekten beni alıkoyan ne? Değişiklikler dalgalar gibi dinamiktir. Dalgalar birbirine çarptıkça güçlü ters akıntılar oluşturur. Amerikalılar bunu anlayabilmek için Toffler denen adamın kitap yazmasını beklediler. Popüler mopüler de olsa kitap okuyan bir general, diye sürdürdü Tuna iç konuşmasını. Gerçekte bugün yaşanan çatışma sanıldığı gibi doğu batı, kuzey güney dengesizliği ya da daha klişe deyimle dini ve etnik sebeplerle doğmamıştır Asteğmen. Sözünün burasında ayağa kalktı general. Hayır, Tuna'nın sandığı kadar uzun boylu bir adam değildi. Orta boy bir göbeği vardı ama boyu 180 santimi bulmazdı. Fakat kendine güveni ve şişmanlığı ona da makam odası gibi heybetli bir görüntü veriyordu. Olduğundan iri ve uzun gösteren şanslı insanlardandı. Tamamen etkileyiciydi. Derinde asıl mesele büyük bir ekonomik ve stratejik değişim yaşamakta oluşumuzla ilgilidir. Sorunu yaratan sebep çok basittir. Bu değişimi destekleyenlerle yüzyıllardır ellerinde tuttukları ayrıcalık ve çıkarları kaybetmemek için değişimi engelleyenler arasında şiddetli bir çatışma vardır. Başka bir ortamda, örneğin Kuzguncuk'ta, köşkte ya da İsmet Baba'nın meyhanesinde sivil elbiseleri içinde, bir golf şapkası, keten bir pantolon ve polo gömlekle düşündü generali. Karşılaştığı bir aile dostu olsaydı, örneğin filanca üniversitesinde uygarlık tarihi profesörü Turhan Özsoy, ilişkisi farklı olacaktı. Bunu anladı Tuna. Koşullar ilişkilerimizi nasıl da kökten etkiliyor, dedi hayıflanan bir sesle. Çok doğru Asteğmen, dedi general. Ama unutmamalı ki koşulları bir ölçüde kontrol altına almayı başaran tek canlı da insandır. Heybetli odasının içinde heybetli bedeniyle bir aşağı bir yukarı dolaşarak kendi anlattıklarının albenisine kapıldığı rahatlıkla anlaşılan general sanki harp akademisinde ders veriyordu. Toprak tarımından sanayileşmeye geçildiği uygarlığın ilk yıllarından beri insanoğlu tabiat şartlarını ve kendi yetersizliklerini kontrol altında tutmaya çalıştı. Bir ölçüde de başardı. Bakınız, köylüler şehirlere taşındıkça yeni, cesur fikirler ortaya çıktı ve yayıldı. İlerleme dediğimiz teknoloji ve demokrasi ancak aydınlanma, laiklik ve yöneticilerin halk tarafından seçilmesi gibi fikirlerin kabul edilmesiyle olabilmiştir. Siz baskı ve korkunun olduğu hangi ülkede bilim ve teknolojide bir buluş, bir icat gördünüz? Bu kesinlikle gerçek olamaz diye düşündü içi yeniden sıkışarak Tuna. Fakat unutmayınız, bütün bu cesur ve yeni fikirler ilk başta Avrupa'da da şiddetli ve kanlı karşı koymalarla karşılandı. Batıdaki iç savaşlar sanayi ve ticaret erbabıyla büyük toprak ağaları ve kilise arasında çıkmıştır. Çünkü her yeni ve ileri şey ilk önce şeytan icadıdır. Durdu ve bir şeyler arar gibi sağ elinin işaret parmağını havada çevirdi. Yavaş yavaş o heybetli çalışma masasına doğru ilerledi general. Rahat görünüşlü, davetkar deri koltuğuna oturdu. Tuna artık onu ilgiyle dinlediğini biliyordu. Anlattıkları yeni değildi ama anlatan kişi konuyu ilginç kılıyordu. Biz Batı'nın iddia ettiği gibi çapa ile montaj sanayi arasında değiliz Asteğmen. Evet, bilgi çağını yakalayamadık henüz ama ülkemiz üretim dönemine geçmiştir pekala, dedi gururla. Çok çalışkan ve üretken bir ulus olmamız kurtuluşumuzun asıl formülüdür. Bir de bizi çok korkutan şeyin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. O vakit korku silinip atılacak, öcü kılığındakilerin asıl yüzlerini görüp elimizin tersiyle iterek yolumuzda ilerleyebileceğiz. Çünkü bu iç savaşın asıl sebebi yenileşme ve modernleşmeye çelme takan ekonomik çıkarın son çığlıklarıdır. Derin bir soluk alarak masasına döndü general. Azametle oturdu ve koltuğuna yaslandı. Sorunu çözebilen insanların mağrur ifadesiyle hatta gülümsedi bile. Etkilendiğini kabul etti Tuna. Üsteğmen Birol haklıydı. Akıllı bir adamdı General Turhan Özsoy. Sen zaten bunları biliyorsun delikanlı. Diyeceksin ki, Tuğ Generalim, bana bunları neden anlattın şimdi? Ben sana neden anlattığımı söyleyeyim Asteğmen'im. Anlattığım çünkü sen bir askerin de bunları bildiğini veya düşündüğünü bilmiyorsun. Artık zaferi tamamen kazanmış olmanın keyfiyle bakıyordu General Tuna'ya. Gülümsedi Tuna. Kara subayı olan büyük dayısı Mustafa ile hava subayı olan küçük dayısı Kemal geldi aklına. Kız kardeşleri Zübeyde ve yeğenlerini ziyaret için Kuzguncak'a geldiklerinde onların üniformalarına hayran hayran bakan annesinin mutluluktan parlayan yüzü çıktı anılarından. Annesinin Türk askerine duyduğu katıksız inanç ve gururu Tuna'ya aktarışındaki mutluluk. Biz asker milletiz oğlum derdi annesi. Geçmişimizde iki kara illetten, düşman ve cehaletten hep asker sayesinde kurtulduk. O sırada salonda tam televizyonun üzerinde asılı duran yakışıklı Atatürk fotoğrafına derin bir aşkla bakardı annesi. Fotoğraftaki Atatürk de asker üniformalıydı. Iğdır'da doğup büyüyen ve ortaokul mezunu olan annesi halkın nabzını tutmakta yüksek lisanslı bir İstanbulludan çok daha ustaydı. Fazla söze ne hacet, annesi tek cümleyle uzun ve karmaşık tartışmaların bir türlü varamadığı yere nokta koyardı. Bu memlekete aydınlık hep askerlerle geldiği içindir ki bu millet askeri sever. Oysa şair Doğan Gökay farklı bir bakışla ele alırdı aynı konuyu. Savaş sanatı, tarihini inceleyen herkes Türklerin askeri dehasını kabul etmiştir. Beğensek de beğenmesek de Türkler daima iyi savaşçı ve asker olmuşlardır. Şair Doğan Gökay kendi doğrusunu göstermeyi sevmezdi. O gerçekleri ve bilgiyi kaynaklarıyla birlikte doğru yerde ve zamanda ortaya atar, sonra geri çekilirdi. Reçete aramak için ona gelenler kendi düşünce ve birikimleri olmadan havalarda kalırdı. Avuçlarını yalarlardı. Tuna geri döndüğünde iki oğlum bir kızım var diyordu General Turhan Özsoy. Oğullarımdan biri benim gibi baba mesleğini seçti, asker oldu. İkincisi turizmcilik yapıyor. Aralarındaki fark inanılmaz derecede büyüktür. Kara subayı olan oğlum disiplinli, ciddi ve sorumlu bir genç adamdır. Küçük oğlum haylazın teki oldu çıktı. Ne memleket meseleleriyle ilgilenir ne dünyayla. Varsa yoksa para ve kızlar. Her şeye gülen, sulu, idealsiz adamın biri. Sadece bugün için yaşamak hayvanlara mahsustur. Bizim mahalle doktoru Etienne amcanın toprağı bol olsun, torunu çocukluk arkadaşım Aret, çok bilinçli, tutarlı ve sorumluluk sahibi bir turizmcidir oysa. Çalışma disiplini ve öz saygı insanın içinde olmalıdır, üniformasında değil demek için ağzını açtı Tuna ama anlıyorum efendim dedi. Elbette meslekli çalışkan ve sorumluluk sahibi insan vardır ama bazı meslekler daha disiplinli ve daha sorumludur demek istiyorum. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra general yumuşak, kişisel bir sesle asıl sözüne başladı. Bak evladım, biliyorum kabul etmesi hepimiz için güç. Lakin bir iç savaş yaşıyoruz ve aklı selime her vakitten çok ihtiyacımız var. Kısa bir sessizlik daha. Bunun asıl sebebinin bir değişim, bir gelişim mücadelesi olduğunu, yüzeyde görülen veya gösterilen resimlerin bir oyun olmadığını, ki bütün iç savaşlarda bu böyledir, unutmazsak aklımıza mukayyet olma gücümüz artacaktır. Bir oyun mu? Oyun ile Karabasan arasında gizli bir ilişki olabilir mi? Bir şifre gizli olmasın bu sözlerde? General ayağa kalktı. Duruşunda bu buluşmanın sona erdiğini anlatan bir ifade asılıydı. Tuna hemen yerinden fırladı, hazır ola geçti ve bekledi. Seni sevdim Astemen Tuna Atacan, dedi general gözlerini kısarak. Yurtsever ve aydın bir delikanlı, aklının kendini terk etmesine izin vermeyecektir diye inanıyoruz. Hemen hemen hiç konuşmamış, arada bir de fenalık geçirerek asker ve erkek imgesine yakışmayacak zayıflıklar sergilemişti. Ama general yine de onu beğenmişti. Olacak şey miydi bu? Ya önceden planlanmış bir oyunun içine itiliyordu ya da evet ya da bütün bunlar zaten gerçek değildi. Elbette ya, annesinden başlayarak bütün yakın, uzak ve en uzak çevresi, dedesi, öğretmenleri, komşuları, yayınlar ve masallar onun askerlere bunca sempati duymasını hazırlamışken, şimdi gördüğü karabasanın içinde karşılaştığı bütün askerler hep aydın, hoşgörülü, sevecen ve çok olumlu tipler olacaktı elbette. İşte Üsteğmen Birol, işte Tuğgeneral Turhan Özsoy,